Ayrım 17. İkinci Adam. 1950-1964. 3. Cilt. Şevket Süreyya Aydemir. Sayfa 225. Sanayi işleri ve kapitalist bünyeleşme. CHP'nin ve dolayısıyla İnönü'nün şansının diğer şartlar arasında özellikle harp sonrası sanayileşme programlarını uygulamaya koyamamakla kaybolduğunu her vesileyle işaret etmiş bulunuyoruz. DP iktidarı zamanında Türk ekonomisinin en karakteristik gelişme alanı ise özellikle harcı alem sanayi kollarında olmuştu. Bu suretle ve bütün tüketim sanayi kollarının içine alan bir sanayi gelişme öyle sanıyorum ki DP iktidarı yıllarında başlamıştır denilebilir. Nitekim bu gelişme daha sonra ihtilal ve koalisyonlar devrinde değilse de AP iktidarında en hızlı temposuna ulaşmıştır. Bu suretle memleket çarşıları sanayi ihtiyaç maddelerinin hemen hepsi de memlekette yapılan her çeşitliyle dolmuştur. İç pazarda kapitalist bir bünyeleşmenin sanayi temelli önemli surette gelişmiştir. Daha ziyade DP ile başlayan bu kapitalist bünyeleşme ise Türkiye'nin 1950 sonrası devrini karakterize eden tipik iktisadi hareket olarak vasıflandırılabilir. Çünkü iç pazarda alışveriş artmış, mübadele ekonomisi gelişmiştir ve memleketin uçlarını birbirine bağlayan yeterli bir ulaştırma şebekesi meydana gelmiştir. Yeterli bankacılık hareketleri yahut para ve sermaye piyasası ile bu hareket beslenebilmiştir. Hülasa gelişen bir tarımla gelişen bir endüstrileşme birbirine pazar olabilmiştir. Serbest ekonomide bu hareket kapitalizmin ta kendisi demektir. Yani bütün bunlar kapitalist esaslar dahilinde olmuştur. İkinci Dünya Savaşı sonunda ve programına göre devletçi olan CHP, sahayı DP ve onun devamı olan AP'ye böylece bıraktıktan sonra bizde cereyan eden nizam elbette ki kapitalist bir nizamdı. Böylece derinden eleştirilmesi bu kitabın konusu olmamakla beraber Türkiye'nin ta 1923'ten beri gelen Cumhuriyet devrinde temelden bir kapitalist yapıya yönelişi ve memleketin bütünüyle kapitalist karakterde bir mübadele sistemine kayışı 1950'de DP iktidarıyla gelişmiştir denilebilir. Bu oluşta 1950'den itibaren özellikle sanayi alanındaki gelişmeler en önemli faktörü teşkil ederler. Çünkü ancak bu sanayi gelişmeleri sayesindedir ki Türk pazarında tarım ve endüstri artık birbirine ve gerçek anlamda pazar olma vasfına ve imkanına ulaşmış bulunuyorlardı. Türkiye'de kapitalizmin inkişafı bizim derinliğini ele almak ve işlemek istediğimiz esaslı ve temel bir konudur. Ancak bu oluşun objektif ve gerçek materyale dayanan bir şekilde işlenmesi iledir ki bugünkü ve yarınki iktisadi hayat ve kaderimiz bütün cepheleriyle anlamış, ortaya sermiş olabiliriz. Bu maksatla hazırlık çalışmaları içinde bulunuyoruz. Gerek malzeme, gerek plan bakımından. Bu nizam elbette ki karma ekonomi sistemine dayanıyordu. Hatta iktidarın ilk günlerinde İktisadi devlet teşebbüslerini, özel teşebbüsü devretmek hevesleri gösteren yeni insanlar az zaman içinde bu heveslerden ve sistem münakaşalarından vazgeçtiler. Çünkü özel teşebbüse sağlanan imkanlar bu devir ve teslime lüzum bırakmadı. Evvela onlar bu işin kolayca başarılabileceği kanısındaydılar. Halbuki devlet işletmeleri yalnız iktisadi değil, aynı zamanda sosyal mahiyetli tesislerdi. Buralarda sosyal hizmetler geliştirilmişti. Teşebbüslerin ihtisas kadrosu, özel teşebbüs içinde bir ihtiyat eleman hazinesi, yani aynı zamanda bir mektep teşkil ediyordu. Hülasa öyle oldu ki DP iktidarı zamanında mesela çimento sanayinde olduğu gibi bir kısmı karma teşebbüsler halinde tesis olunmak ve bir takım karışık muameleyle sahne kılınmakla beraber aslında devlet işletmeciliği DP iktidarı boyunca da tasfiye olunmadı. Hatta daha da genişledi. Devlet demir yolları, posta idaresi gibi devlet elinde olmamakla beraber iktisadi devlet teşekkülü statüsüne tabi olmayan işletmeler de bu statü içine alındılar. Bu izahlardan sonra şimdi DP iktidarı zamanında sanayinin kaydettiği gelişme temposunu da verebiliriz. Sanayinin gelişme temposu 1948-100 olarak. Gruplar: madenler, maden kömürü 1960-105, 1955-136, 1960-160, linyit 1960-119, 1955-239, 1960-160, petrol 1960 yok, 1955-100, 1960-220, bakır 1960-103, 1955-217, 1960-235, krom cevheri 1960-147, 1955-227, 1960-135, demir cevheri 1960-122, 1955-396, 1960-475, imalat sanayi, demir, ham 1960-115, 1955-197, 1960-250, çelik 1960-89, 1955-184, 1960-230, çimento 1960-115, 1955-243, 1960-550, züccaciye 1960-83, 1955-151, 1960-300, iplikler, pamuk, yün 1960-103, 1955-265, 1960-350. Dokumalar, pamuk, yün. 1960-105, 1955-222, 1960-315. Şeker, 1960-116, 1955-216, 1960-400. Şarap, 1960-130, 1955-250, 1960-350. Enerji, elektrik, 1960-117, 1955-233, 1960-375. Sanayi genel indeksi 1960-110, 1955-195, 1960-270. Bu rakamları daha da ayrıntılaştırmak mümkündür. Fakat burada asıl olan iç pazarın gelişmesinde sadece sanayinin inkişaf temposu hakkında bir fikir vermektir. Bu verilen oranlar bu temponun hızını oldukça canlandırmaktadır. Hakikaten bilhassa transformasyon sanayinde bu yıllarda önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Mesela şeker sanayi, bu sanayi idare edenlerin eski tutucu ve yeni tesisleri önleyici baskısından kurtulmuştur. Bu konuda Şevket Süreyya Aydemir, ikinci adam, cilt 1, sayfa 446-454. Neticede memleketteki 4 şeker fabrikasının sayısı 15 ve inşa halindekilerle beraber 17'ye kadar yükselmiştir. Vesikalı şeker tevzii devri sona ererek Türkiye şekeri kendine yeten ve hatta şeker ihraç eden hale gelebilmiştir. Çimentoda da böyle gelişmeler kaydedilmiştir. Mesela şu rakamları görelim. Şeker ve çimento istihsali ton olarak 1950 şeker 137.440, çimento 400.000. 1955 şeker 254.703, çimento 816.518. 1960 şeker 463.498, çimento 1.725.000. Şimdi bu izahları ve rakamları DP iktidar devrinde ve DP'nin sanayi siyasetinde esas aldığı özel sektörün gelişme seyrinde canlandıracak rakam ve oranları da kaydederek sanayi bahsine son verebiliriz. Yıllar ve sektörler itibariyle Türkiye, imalat sanayi. İş yerleri. Özel sektör. 1949, 22.715, %99.1. 6.959, 108.593, %99.5. Kurulmakta olan 110.005, %99.4. Devlet sektörü. 1949, 201, %0.09. 6.959, 572, %0.05. Kurulmakta olan 623, %0.06. 2. Yatırımlar, 1000. Özel sektör, 1949, 484.087, %50.4. 6.959, 5.135.378, %62.6. Kurulmakta olan 6.090.000, %51.2. Devlet sektörü, 1949, 476.047, %49.6. 6.959, 3.562.758, %37.4. Kurulmakta olan 5.803.000, %48.8. 3. Çalışanlar, özel sektör. 1949, 138.414, %62.0. 6.959, 553.748, %78.4. Kurulmakta olan 603.755, %76.3. Devlet sektörü, 1949, 85.011, %38.0. 6.959, 152.145, %21.6. Kurulmakta olan 187.137, %23.7. 4. Üretim kapasiteleri, 1000. Özel sektör, 1949, 2.600.000, %70.2. 6.959, 26.653.000, %80.3. Kurulmakta olan 32.086.450, %76.8. Devlet sektörü, 1949, 1.105.000, %9.8. 6.959, 6.522.000, %19.7, kurulmakta olan 9.709.294, %23.2. 5. Fiili istihsal, 1000. Özel sektör, 1949, 1.395.295, %74.5. 6.959, 5.783.275, %71.5. Devlet sektörü, 1949, 990.442.740, %25.5. 6.959, 2.305.995, %28.5. toplam 1949 991 milyon 838 bin 35 %100. 6959 8 milyon 89 bin 268 %100. Bu rakam ve oranlar 1950'ye girerken Türk imalat sanayinde özel sektörle devlet sektörünün esas yönlerden durumu ile bu sektörlerin 1959 ortasında yani 1960 öncesindeki karşılıklı durumlarını gösterir. İlk göze çarpan netice özel sektörün devlet sektörüne nazaran hızla gelişmesi ve yerleşmesidir. DP iktisadi siyasetinin esası da zaten budur. Fakat bu gelişme ve yerleşme asıl daha ileride yani DP'nin bir devamı olan AP iktidarı devrinde asıl hızını almış ve bu surette de Türkiye'de kapitalist bir iktisadi yapının inkişafı daha hareketli bir zemine oturmuştur. İleride Türkiye'nin iktisadi tarihi yazıldığı zaman gerek DP ve gerekse AP iktidarının sanayileşme hareketleri incelenirken bu iki iktidar devrine yöneltilecek güçlü eleştiri her iki iktidarında Türkiye'de sanayinin yerleştirilme yerleri ve sanayinin memlekete dağılışı bahsinde en küçük bir iktisadi anlayıştan dahi mahrum olduklarını belirtilmesi olacaktır. Bütün manasıyla bir iktisadi kültür noktasından gelen ve çeşitli ülkelerin sanayileşme safhalarında meydan alan olumlu veya olumsuz neticeleri tarih içinde izleme kudretinde bulunmayan bu iki iktidar, sanayi ilk adımda İstanbul, İzmir, Adana gibi büyük şehirlerde türetmek ve bu surette bu şehirleri müstakbel sosyal çatışma tehlikelerinin içeriden kaynayan kazanları haline getirmekle cidden büyük ve hatta düzeltilmesi imkansız hatalar işlemişlerdir. Köyleri sebepsiz yere boşaltmaya teşvik etmişler ve Ankara ile diğer şehirlerin etrafında sosyal birer kanserleşmeden başka bir şey olmayan gecekondu sahalarının yaratılmasına yol açmışlardır. Bundan başka İzmir Körfezi çevresi gibi aslında plaj, tatil ve sayfiyeler bölgesi olması lazım gelen sahaların gelişigüzel fabrikalarla doldurarak bu bölgelerin tabii güzelliğini ve yeşil iskan sahaları haline gelmelerini önlemişlerdir. Bunlar öyle hatalardır ki neticelerini yalnız bugünkü Türkiye değil gelecek nesiller de çekeceklerdir. Tarihi yollar üstünde yolsuz bir ülke. Şimdi biraz da altyapıya inelim. Türkiye ve hele Anadolu tarihi yollar üstündedir. Fakat yolsuz bir ülkedir. Mesela tarihin en uzun yolu olan Şah yolu buradan geçer. Bizans'ın ana yolları ile köprülerinin de izleri harabeleri meydandadır. Osmanlılar da yükseliş devirlerinde Anadolu'ya yollar, köprüler verdiler. Cumhuriyetten sonra ve sistemli bir gayretle demir yolları meydana getirildi. Fakat mesela 1923-1949 arasında Türkiye'de yapılabilen bütün karayolların uzunluğu 4370 kilometre ve bütün yapılan köprülerin uzunluğu da 13522 metreden ibaretti. Fakat bu yollar her yağmurdan bozulan ince satıflı eski makadam yollar sistemindeydi. Yeni yollar inşasına gerçi 1946-1950 arasında teşebbüs edildi. Fakat makine parkları bile yeteri kadar meydana getirilemeden iktidar değişti. Bu sebeple Türkiye'de yol inşacılığının ilk ve verimli devresini 1950-1960 arasında koymak icap eder. Halkın günlük hayatını kolaylaştıran ülkede zirai iş bölümünü geliştiren, milli pazarın teşekkülüne meydan veren ve halk ruhiyatında büyük etkiler yaratan bu inşa faaliyetleri, DP'nin büyük şanslarından biri ve belki en önemlisi olarak saymak mümkündür. Bu devrede bu inşa işlerinde önemli neticeler alındı. Mesela aşağıdaki rakamları verelim. Karayolları ve köprüler inşaatı. 1950 yol inşaatı kilometre. Tesfiye 266, temel tabaka 375, asfalt kaplama 432, onarılan yol adet 23, köprü inşaatı adet 24, metre 1669. 1951, yol inşaatı kilometre, tesfiye 526, temel tabaka 877, asfalt kaplama 314, onarılan yol adet 125, köprü inşaatı adet 45, metre 2823. 1952, yol inşaatı kilometre, tesfiye 561, temel tabaka 801, asfalt kaplama 601, onarılan yol adet 94, köprü inşaatı adet 114, metre 4144. 1953, yol inşaatı kilometre, tesfiye 932, temel tabaka 937, asfalt kaplama 844, onarılan yol adet 79, köprü inşaatı adet 105, metre 3633. 1954, yol inşaatı kilometre, tesfiye 900, temel tabaka 1866, asfalt kaplama 477, onarılan yol adet 95, köprü inşaatı adet 163, metre 5214. 1955, yol inşaatı kilometre, tesfiye 1988, temel tabaka 1880, asfalt kaplama 936, onarılan yol adet 57, köprü inşaatı adet 156, Metre 6842. 1956 yol inşaatı kilometre, tesviye 1587, temel tabaka 1903, asfalt kaplama 1286, onarılan yol adet 104, köprü inşaatı adet 162, metre 5194. 1957 yol inşaatı kilometre, tesviye 1745, temel tabaka 2154, asfalt kaplama 1414, onarılan yol adet 92, köprü inşaatı adet 119, metre 4709. 1958 yol inşaatı kilometre, tesviye 1216, temel tabaka 926, asfalt kaplama 1806, onarılan yol adet 37, köprü inşaatı adet 40, metre 2175. Bu yol inşaatında eski makadam yol sisteminden stabilize yol sistemine geçildi. Zaten daha önceden kaldırılan vilayet nafacılığı usulünün yerine devlet yolları teşkilatı geçti ve karayolları bölge teşkilatı önemli makine parolarına sahip kılındı. Bunlar Türkiye'ye çağdaş ihtiyaçlara cevap veren bir yol inşacılığının girmesine sebep olmuştur. Böylece en eski tarihi yolların geçtiği fakat yolsuz ülke, ondan sonra da devam eden inşa hareketiyle bugün iyi yollara sahip bir ülke haline gelebildi. Bu gelişmenin halk ruhiyatında uyandırdığı etkileri ise tekrar ve önemli işaret etmek elbette ki yerinde olur. Barajlar, sulama ve enerji projeleri ise hakikaten cesuraneydi. İrili ufaklı 14 baraj 18 milyar metreküp su toplamaktaydılar. Bunun 6 milyar metreküpü Kirfanlı'da toplanacak ve enerji istihsaline yarayacaktı. Bu baraj Orta Anadolu'da 75 kilometre uzunluğunda yeni bir göl yaratıyordu. Termik ve hidrolik 15 yeni santral ele alınmıştı. Enerji istihsali 1950'ye göre %360 ve enstale kurulu takat %310 artıyordu. Aralarında Mersin gibi büyükleri de olan 20'den fazla liman kurulmaktaydı. Bunlar arasında mesela Samsun bir açık kıyı şehrini büyük bir liman ve liman tesisleriyle korunmuş mahfuz bir şehir haline getiriyordu. 14 yeni çimento fabrikası ile çimento üretimi 400 bin tondan 2 milyon tona çıktığı gibi 2 yeni fabrika ile şeker sanayinde de üretim 137 bin tondan 650 bin tona yükseliyordu. Dış yardım ve krediler. Nihayet bu iç ekonomik hareketlerin gelişmesinde dış yardım ve kredilerin de etkisini işaret etmelidir. Bu yardımlar daha 1948'de ve ancak önemsiz rakamlarla başladı. Fakat DP iktidarı safhasında muntazaman arttı. Yardımlardan ve kredilerden gereği gibi faydalanılamadığı konusu elbette ki tartışma götürür. Bu yardım ve kredilerin Türkiye'yi iktisadi esaret ve kontrol altına sürükleyen bir sistem haline gelişi de ayrıca bir gerçektir. Ama biz burada sadece o yıllar zarfında ve askeri yardımlar hariç olmak üzere bu yardım ve kredilerin bir tablosunu vermekle yetineceğiz. Amerika Birleşik Devletleri tarafından Türkiye'ye yapılan iktisadi yardım ve krediler milyon dolar. Amerikan mali yılı direkt yardım, hibe, kredi, yekun. Endirekt yardım, hibe, kredi, umumi yekun. Teknik yardım, hibe, kredi. 1948-1949 1.2 38.0 49.0 boş boş 49.0 1.0 1.1 1949-1950 16.1 34.9 58.5 71.5 boş 180.0 boş boş 1950-1951 37.2 boş 37.2 boş 25.0 62.2 0.8 boş 1951-1952 11.3 11.2 22.5 47.5 boş 70.0 1.0 boş 1952-1953 22.6 boş 33.6 21.4 boş 55.0 2.1 boş 1953-1954 46.0 boş 46.0 boş boş 46.0 2.7 boş 1954-1955 55.0 20.0 75.0 boş boş 75.0 0.6 boş 1955-1956 55.0 25.0 80.0 boş boş 80.0 2.2 boş 1956-1957 55.0 25.0 80.0 boş boş 80.0 3.3 boş 1957-1958 70.0 boş 70.0 boş boş 70.0 4.8 boş 1958-1959 100.0 119.0 219.0 boş boş 219.0 4.5 boş. 1959-1960 82.0 boş. 82.0 boş boş. 82.0 5.0 boş. 551.4 273.1 852.8 140.4 25.0 1018.2 28.0 1.1 şartlara bağlı boş 17.3. Bu yardım ve kredilere 1950'den sonra karşılıklı paralar fonundan yapılan ve yekunu 2.144.260 lira tutan, kısmen askeri maksatlara da tahsis edilen yardım rakamlarında ilave etmelidir. Mevduat hareketleri. Hülasa, iş sirkülasyon ve iç yardımla krediler genişleyince para piyasası da canlandı. Bu canlanışta elbette ki ihracat gelirlerinin yarattığı imkanlar da rol oynadı. Mevduat hareketlerinde ise önemli gelişmeler görüldü. Mesela şu rakamları verelim. Mevduat hareketleri, yıllar, milyon lira, milyon lira, milyon lira. 1949, 437, 438, 866, 1950, 537, 527, 1065, 1955, 1171, 2273, 3986, 1957, 3708, 2998, 6077, 1958, 1958 Ağustos istikrar tedbirleri, 3851, 3331, 6684. Bütün bu gelişmeler sırasında CHP ve mesela İnönü çeşitli tepkiler gösterdiler. Mesela şu sözler İnönü'nündür. 16 Aralık 1955 nutku. Fiyatlar durmadan yükselmektedir. Memlekette iktisadi düzen alt üst olursa sıkıntıya ve pahalılığa çare bulunamaz. Gıda maddeleri fiyatlarının yükselişi vatandaşı bunaltıyor. Dış ticaret açığımız 5 yıl önce 62 milyondu. 1955 Ekim'inde ve 10 ayda 482 milyon lira oldu. Dış borçları da ödeyemiyoruz. Bu sıkıntılı haller karşısında Menderes'in bulduğu tedbir hayat pahalılığı olmadığını vekillere söyletmekten ibarettir. Sakat bir siyaset. İktisadi sahada milli istiklal mücadelesi rengini boyanmaktadır. Alacakların bizi sıkıştırdığı bir zamanda Adnan Menderes de Adana'da bütün dünyaya karşı dış ticaretten kimseye borcumuz olmadığını pervasızlıkla ilan ediyor. Adnan Menderes'in kimse tarafından tedavi çaresi bulunamamış olan enflasyon hevesi tabii ve ruhi neticeleriyle maliyemizi ve paramızı tahrip etmiştir. Milli gelir. Milli gelir hareketleri özellikle cari fiyatlara göre olan rakamlarla büyük artışlar gösterdi. Gerçi bu cari fiyatlarla olan milli gelir rakamlarını sabit fiyatlarla ifade edince bu artış önemini oldukça kaybeder. Fakat seçimlerde halkın etkilendiği ve halk psikolojisinde etkili olan para hareketlerinin nihayet iktisadi bir inceleme işine dayanan bu mekanizma ile ilgili olmadığı da malumdur. Fakat burada biz her iki ameliyeyi de ele alarak ve sadece genel bir fikir vermek üzere, yani herhangi bir eleştirmeye girmeden bu milli gelir hareketlerini tablolar halinde vereceğiz. Ancak şu kadarını da belirtmeliyiz ki milli gelir hesapları genel hasılalar olarak milli ekonominin toplam yekunlarını vermek ve dolayısıyla bir toplumda fert yahut birey başına düşen ortalama geliri belirtmek bakımından ülkelerin gelir tempolarının izleniminde uluslararası kullanılan ölçüler haline gelmişlerdir. Bu tablolarda toplumu teşkil eden sosyal zümreler farklı gözetilmeksizin yani milyonerli işçi veya tamamen işsizin milli hasıladan nüfus başına düşen payı hesap edilir. Bu hasılada yalnız üretim gelirleri değil, kamu ve özel sektörlerde çalışan bütün fertlerin hizmetleri de değerlendirilir. Hülasa milli gelir sadece bir müşire, yani bir endekstir. Bu bakımdan eleştirilebilir. Ama milli hasılanın artış veya eksilişi bakımından global olarak, yani toplam niteliğinde gene bir şey yansıtır. Tablo 1. Üretim sektörleri itibariyle cari fiyatlarla Türkiye milli geliri, milyon TL olarak. Sektör ve toplamlar 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958. 1. Ziraat 3744.9, 4472.0, 5563.9, 6193.3, 7234.7, 5927.2, 7638.2, 9096.3, 12004.9, 15850.2. A. Çiftçilik 3647.9, 4371.1, 5448.2, 6037.9, 7071.2, 118.8, 7453.3, 8867.4, 11.757.9, 15.508.5. B. Ormancılık 79.9, 79.6, 90.1, 102.9, 113.7, 49.9, 119.8, 164.0, 171.4, 212.4. C. Balıkçılık 17.1, 21.3, 25.6, 52.5, 49.8, 5758.5, 65.1, 64.9, 75.6, 129.3. 2. Sanayi 1004.1, 1094.4, 1250.3, 1490.9, 1839.7, 2248.4, 2578.5, 3290.2, 4157.8, 5390.2. A. Madencilik 92.3, 108.5, 142.0, 174.9, 191.7, 197.2, 226.9, 241.2, 244.6, 392.8. B. İmalat sanayi 884.8, 955.4, 1072.6, 1275.2, 1601.8, 1905.3, 2282.1, 2969.3, 3806.1, 4838.0. C. Elektrik, hava, gazı, su 292.2, 319.2, 380.7, 40.8, 46.2, 55.9, 69.5, 79.7, 107.1, 159.4. Üç, inşaat sanayi 27.0, 30.5, 35.7, 1520.0, 692.8, 852.3, 1062.3, 1237.3, 1672.4, 2086.3. 4. Ticaret 802.1, 951.9, 1080.9, 1317.4, 1644.1, 1797.0, 2382.6, 2144.1, 2243.6, 2729.9. 5. Ulaştırma 499.2, 476.9, 559.5, 791.8, 863.1, 1030.9, 1243.5, 1452.7, 1774.5, 1997.0. 6. Mali müesseseler 134.8, 152.8, 216.2, 243.3, 303.2, 398.5, 521.5, 642.7, 788.0, 948.3. 7. Serbest meslekler ve hizmetler 328.2, 353.8, 433.7, 507.9, 540.1, 640.6, 841.6, 992.3, 1184.6, 1335.9. 8. Mesken gelirleri 251.5, 251.7, 278.5, 310.5, boş 479.8, 530.4, 712.6, 886.9, 1170.0. 9. Devlet hizmetleri 871.0, 911.8, 953.9, 1080.6, 1255.0, 1454.6, boş 1725.4, 2049.6, 2259.8. 10. Yurt içi geliri 1 ila 9. 7942.0, 8984.5, 10717.6, 12455.7, 14726.2, 14829.3, 18293.2, 21293.9, 26762.5, 33767.6. Dış alem geliri 18.0, 20.3, 23.8, 31.6, 30.4, 44.3, 73.5, 97.0, 139.3, 152.2. 12. Safi milli hasıla, milli geliri istihsal amilleri fiyatlarıyla 10+11. 7924.0, 8924.0, 10693.8, 12424.1, 14696.4, 14785.0, 18219.7, 21196.9, 26623.2, 33615.4. 13. Vasıtalı vergiler 983.3, 9978.4, 1116.4, 1255.3, 1522.6, 1630.5, 1934.0, 2040.5, 2676.1, 3102.6. 14. Safi milli hasıla piyasa fiyatlarıyla 12+13. 8907.3, 1014.2, 11810.2, 13779.4, 16219.0, 16415.5, 20153.7, 23237.4, 29299.3, 36718.0. 15. Aşınma ve eskime 374.1, 405.9, 460.6, 544.1, 602.0, 699.3, 905.8, 1096.6, 1229.4, 1553.5. 16. Gayri safi milli hasıla piyasa fiyatlarıyla 14+15, 9281.4, 10384.3, 12278.5, 14320.5, 16821.0, 17114.8, 21059.5, 24334.0, 30528.7, 38271.5. 17. Gayri safi milli hasıla istihsal amilleri fiyatlarıyla 12+15. 8298.1, 9370.1, 11154.4, 12965.2, 15298.4, 15484.3, 19025.5, 22293.5, 27852.6. Tablo 2. Üretim sektörleri itibariyle sabit fiyatlarla Türkiye milli geliri milyon TL olarak. Sektör ve toplamlar 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958. 1. Ziraat 3671.8, 4551.2, 5493.5, 5843.3, 6403.4, 5141.0, 5607.5, 6094.7, 6248.3, 7296.1. 2. Sanayi 978.1, 1014.1, 1098.9, 1190.5, 1311.1, 1373.4, 1428.3, 1521.4, 1631.9, 1709.0. 3. İnşaat sanayi 321.3, 454.7, 473.0, 570.4, 791.0, 655.1, 688.0, 698.0, 863.8, 947.5. 4. Ticaret 796.4, 952.0, 1127.7, 1203.6, 1319.8, 1116.6, 1205.5, 1304.5, 1350.6, 1541.8. 5. Ulaştırma 492.8, 488.3, 532.9, 652.3, 696.5, 836.4, 923.6, 958.5, 1025.6, 1086.1. 6. Mali müesseseler 144.1, 151.7, 169.7, 195.3, 229.1, 269.8, 301.2, 320.1, 340.3, 383.1. 7. Serbest meslekler ve hizmetler 337.8, 371.2, 423.1, 468.9, 483.0, 525.0, 626.4, 646.3, 692.8, 690.0. 8. Mesken gelirleri 246.1, 241.3, 257.5, 278.4, 299.5, 322.8, 357.1, 411.8, 487.7, 539.4. 9. Devlet hizmetleri 857.4, 894.4, 943.1, 1011.1, 1159.8, 1247.0, 1224.3, 1243.5, 1379.2, 1355.3. 10. Yurt içi geliri 1 ila 9. 7845.8, 9118.9, 10519.4, 11418.8, 12693.2, 11486.7, 12361.9, 13198.8, 14020.2, 15530.3. 11. Dış alem geliri 17.8, 20.6, 23.8, 25.8, 28.7, 26.0, 28.0, 29.9, 31.7, 35.1. 12. Safi milli hasıla, milli gelir, istihsal amilleri fiyatlarıyla 10+11. 7828.0, 9098.3, 10495.6, 11393.0, 12664.5, 11460.7, 12333.9, 13168.9, 13988.5, 15495.2. 13. Vasıtalı vergiler 810.3, 942.8, 1091.6, 1184.6, 1317.3, 1188.5, 1279.0, 1365.6, 1450.6, 1606.9. 14. Safi milli hasıla piyasa fiyatlarıyla 12+13. 8638.3, 10.041.1, 11.587.2, 12.577.6, 13.981.8, 12.639.2, 13.612.9, 14.534.5, 15.439.1, 17.102.1. 15. Aşınma ve eskime 337.3, 358.9, 401.1, 445.8, 484.9, 13.145.4, 537.8, 578.3, 628.2, 680.5. 16. Gayri safi milli hasıla piyasa fiyatlarıyla 14+15. 8.975.6, 10.400.0, 11.988.3, 13.023.4, 14.466.7, 496.2, 14.150.7, 15.112.8, 16.067.3, 17.782.6. 17. Gayri safi milli hasıla istihsal amilleri fiyatlarıyla 12+15. 8.165.3, 9.457.2, 10.896.7, 11.838.8, 13.149.4, 11.956.9, 12.871.7, 13.747.2, 14.616.7, 16.175.7. Buraya kadar verilen rakamlar birçoklarının kendi bünyelerinde gizledikleri bazı ters tepkilere ve etkilere rağmen bilhassa seçmen psikolojisinde etkili olan genişleme, ferahlama ve para bolluğu hallerinin temelinde yatan iktisadi hareketleri aydınlatıcı niteliktedirler. Ancak İnönü ve muhalefetin DP iktidarına karşı mücadelede önemli ileri sürdükleri bazı ters gelişmeler de doğrudur. Bunlar yukarıdan beri verilen genişleme ve yatırım hareketleri içinde madalyonun bir nevi ters tarafını teşkil ediyordu. Bunları da ayrıca belirtmek yerinde olacaktır. Çünkü madalyonun bu ters tarafıdır ki gerek 1957 seçiminin sonuçlarında gerek DP'nin kaderinde çeşitli yönlerden rol oynayacaklardır. 17. ayrımın sonu sayfa 238.